Ayrım 23.
Yüreğinizi de kavi tutun. Ödleklerle işimiz yok. Taarruz edeceğiz. Düşmanı Afyon'dan attık attık. Atamazsak bu savaşın sonu gelmez. Gelir de iyi gelmez. Biz bunları garba doğru sürdük mü mesele kalmaz. Şimdi yüreklerinde sadece Afyon, Uşak, Eskişehir ve sonra öteki iller. Oraları ancak düşmanın sıkıca tahkim ettiği bir alanı yardıktan sonra ulaşabilirler. Bu ölüm kalım davasının son şahlanışı olacaktır. Tepeler sanki taşla toprakla değil, kum gibi düşman askeriyle örtülüydü. O tepelerden kurşun ve bomba yağıyordu. Kuru ağustos otları, dikenler çarçabuk tutuşmuşlardı. Parça parça alevler şimdi ilerleyen askerlerin ayaklarını yakıyordu. Yine de koşuyorlardı. Durdurulmaz, engellenmez bir sel olup. Çok geçmeden tepelerden birini ele geçirdiler. Tepe yeniden mavi göğüne, beyaz bulutlarına, lalesine, sümbülüne, yabani erik ağaçlarına kavuşacaktı. Şimdiki hedef öteki tepelerde. Oralarda da kum sayısınca düşman, top, tüfek, makineli. Selim Seyit'i göremiyordu artık. Belki şu eteklerde bıraktıkları ölülerin arasındaydı. Sanki böyle biri hiç olmamıştı. Seyit diye birini tanımamıştı. Bir rüyaydı gördükleri. Onu bulamamanın getirdiği düşünce bu oldu. Akşama doğru zorlanmaya başlamışlardı. Güneş tepelere yakuttan parçalar bırakıp çekiliyordu. Düşmanın ateşi güçlenmişti. Bu tepeyi, bu kurtarıcı dalı bırakmamalıydılar. Yamaçtaki bir daldı. Bu yahut uçsuz bucaksız bir denizdeki yegane kurtarıcı kayalık. Geri dönülemezdi, dönmemeliydiler. O gece Ahır Dağları'nın sarp yamaçlarında, girift ormanlarda yol almışlardı. Osman'ın bindiği kırat bu zorlu yolculukta birkaç defa tökezlenmişti. Atın tökezlenmesini iyiye saymazlardı. Kütahyalı Basri Çavuş'un atı ise bir ara yuvarlanmıştı. Hayvan doğrulduktan sonra hafiften zorlanarak yürüyordu. Basri Çavuş, "Atsız kalsam ne yapacağımı şaşırırım vallahi," diyordu. "Sen söyle Mülazim Bey, piyade yürümeye alışmış ama biz at üstünde savaşıyoruz. Atımıza bir şey olsa yayan yapıldak nasıl dövüşeceğiz? Düşün bir yol." Osman güleceği yokken güldü. "Vallahi karaya vurmuş balığa döneriz herhalde," dedi. "Sen eskiden beri ata binersin ha? Biz de atsız olamayız. Çocukken taylara sıçrayıp deli deli koştururduk onları. Böyle gördük. Babam ata ilk bindiğimde bana Ertuğrul Bey'imiz, Osman Bey'imiz ömürlerini at üstünde geçirdiler demişti. Sen de atlarınla ömür geçir, böyle demişti. Atalarımıza layık biri olmamı isterdi. Atlar terli ve yorgun yol alıyorlardı. Karanlıkta yaprak ışırtısı gibiydi solukları. Nal sesleri yüzlerce, binlerce. Karanlık uğultulu ormanlara daldılar. Nemli, yumuşak toprak sesleri örttü. Atalarımız geçmişte kılıçlarıyla dövüşmüşler, toplarıyla, okları ve gürzleriyle. Biz de kılıcımızla dövüşeceğiz. Evet, dedi Osman, kılıçlarımızla. Yunan'ı süreceğiz buralardan. Her birimizin kılıcı Hazreti Ali'nin kılıcı olacak belki de. Ve Osman Bey'in, Orhan Bey'in, Yavuz'un kılıcı. Orman derin bir uykudaydı. Böcekler, kuşlar, ceylanlar, kirpiler, sincaplar, belki bir bozayı, yılanlar serinliklere çekilmişlerdi. Kimisi uyuyordu, kimisi tetikte bekliyordu. Hiç ses etmediler onlar geçerken. İçimde bayrama gider gibi bir his var. Çavuş, sanki bu karanlığın sonunda birdenbire çıralarla, havai fişeklerle, fenerlerle aydınlanmış bir yere varacağız. Halbuki savaşa gidiyoruz Osman Bey. Evet, savaşa. Yine de sonsuz karanlık bana böyle bir bayramı düşündürüyor Çavuş. Gün ne zaman ışıyacak, karanlık ne zaman silinecek bilmiyorlardı. Bu yolculuk, bu karanlık sanki 100 yıl sürecekti. Hayvanlar huzursuz, ikide bir kılavuzların bağırtısı duyuluyor. Şaşkın süvarilere yol gösteriyorlar. Bunlar Ahır Dağları'nı adım adım bilen köylüler. Ferhat, Hüseyin, Bekir satılmış. Osman bu kargaşa arasında göğün hafiften açıldığını fark etti. Uzaktan top sesleri geliyordu. Bizimkiler taarruza geçtiler, bizimkiler taarruza geçtiler. Şimdi sadece bu cümledir dillerde gezen, yüreklerdeki çırpıntılı, uykusuzluğu yenmiş gözlerde bir canlılık, bir ateş. Ben diyorum sana, bayrama gideriz Çavuş. İnşallah bu son çarpışmamız olur da o dediğin fener alaylarını da düzenleriz Osman Bey'im. Göğe havai fişekleri salarız, yıldız yıldız akasya salkımı gibi düşerler. Gün ağarırken atlar Sincanlı'ya varmışlardı. Ağustos'un tüten güneşi çok geçmeden ortalığa yayıldı. Demir yoluna yaklaşıyorlardı. Birden düşmanın nakliye kollarıyla karşılaştılar. Kılıçlar kınından sıyrıldı, düşmanın üstüne sağanak gibi indiler. Seyit'i göremiyordu. Çöken karanlıkla birlikte yüzler silinmişti. Artık herkes birbirinin aynıydı. Düşman tepenin yamacına sıkışıp kalan alaya durmaksızın ateş yağdırıyordu. Takviye gelinceye kadar bir ümitsizliği yaşadılar. Selim Basri Baba türbesini hatırladı. Orada da üstlerine böyle bir kabus çökmüştü. Ama Seyit yoktu ki Basri Baba aramızda desin. Takviye kolu geldikten sonra düşmanın hücumlarını kırmaya başladılar. Selim'in parmakları bütün gece tüfeğin tetiğindeydi ve o gece yeniden yürümeye başladılar. Yeniden bir sel oldular. Bedenlerinin her an delik deşik olabileceğini hesaba katarak koştular. Düşman süngüleri parlak çelik renkleriyle onlara doğru uzanmıştı. Makineli tüfekler umulmadık yerlerden mermi yağdırıyor, bir anda beşi onu yere seriliveriyorlardı. Gece tuhaf bir şekilde aydınlanmıştı. Belki yıldızlar, belki gerilerde yanan fenerler. Yahut gökyüzü bu gece kararmak bilmiyordu. Yarı kurşuni, yarı isli bir lamba, aydınlığın benzeri renklerle üstlerinde duruyordu. Bu mücadele öteki dağlardan ve öteki illerden ve nihayet bütün dünyadan seyredilsin diye gök kendine mahsus bir ışık yakmıştı galiba. Böyle düşünüyordu Selim. Yunan askerlerinin yüzlerindeki öfke parıltısı da iyice belliydi. Kanın sesini ilk defa bu kadar yakından duyuyordu. Evet, yanı başında süngülenip düşen askerin kanı durdurulmaz bir güçle, topraktan yeni fışkırmış bir pınar tazeliği ve coşkunluğuyla akıp duruyordu. Selim'in şaşkınlığı yürek baygınlığına döndü. Kollarının gücü tükenir gibi sonra toparlandı. Birden Basri Baba oluvermek isteği, süngüsüyle bütün bu düşman kalabalığını ortadan biçivermek, sadece bir tek vuruşla. Böyle bir isteği, böyle bir masal, efsane duygusunu yaşadı o an. Düşman çekiliyordu. Kılıç şakırtıları, mermi takırtıları, bağırtılar gitgide uzaklaştı. Koyu bir sessizlik çöktü ortalığa. Ama sessizliği dinlediğinde o çocuğun kanı hala ince bir şırıltıyla akmaktaydı. Yürüyorlardı, akıyorlardı yeniden. Kimisi yorgunluktan, uykusuzluktan yere düşüveriyordu. Düşeni kaldırmaya zaman yoktu. Ama asıl zafer gün doğduktan sonra ilk parıltılarını göstermeye başlamıştı. Artık Seyit'ten ümidini kesmişti. Donanma olacak, şenlik olacak dedim ya çavuş. Bak Afyon'a girilmiş dedi Osman. Gidecekler. Parça parça sökülüp yerlerinden. Atları sürerken şevkle bağırıyorlardı. Bal Mahmud'a doğru yağmur gibi akıyorlardı. Atlar parlayan donlarıyla koşuyorlardı. Osman'ın sesi bu akış içerisinde, bu büyük uğultu içinde eriyip gidiyordu. Sonra ağırlıklarının bir kısmını bırakıp çekilmekte olan düşman birliklerine ulaştılar. Bütün sesler Kıraç tepelere, sarı boz düzlüklere, kırmızı kiremitli kerpiç evlere, mavi duru Ağustos göğüne ulaştı. Atların kişnemeleri, bağırtılar, kılıç darbeleri, nal şakırtıları, tıkanan soluklar, vücutların yerlerde sürüklenişi. Osman Söğüt'e varacak. Daha kaç dağ tepe aşarak. Düşmanı süre süre Bursa'ya, Mudanya'ya ya da İzmir'e. Dağı taşı kaplamış bu çekirge sürüleri koyu bir siyah toz bulutu halinde çekilip gidecekler. Ve tıpkı masallardaki gibi Osman çilesi tamamlandıktan sonra sevdiğine kavuşacak. Sevdiği Söğüt, büyücünün büyüsü bozulacaktı artık. Masalın kahramanı kötü cadılarla, ejderhalarla boğuşacak, dünyayı 7 kere dolaşıp türlü eziyetler görecek ve Söğüt'üne kavuşacak. Bu çöl renginin ötesinde Söğüt mavi aydınlığıyla, ferahlatan yeşiliyle belirecek. Hele Dumlu Pınar'a da girilsin, düşman ordusu iyice yarıldıktan sonra bir parçası çembere alınıp öteki parçasının peşine düşülsün. Daha dayanır Osman, su ve peksimetle daha yüzlerce gün dayanır öbürleri de. Söğüt mavi mor tepelerin ardındadır. Zaferi kazansınlar, yorgun atlarıyla koşacaklar Söğüt'e. Gece bütün Söğüt fenerlerle aydınlanacak. Çıralarla, meşalelerle dolaşacaklar. O harap yanık Söğüt'te. Türkülerle, marşlarla, hele şu dağlar aşılsın da, kösememiş o zaman yeniden çardaklı kahveyi yapar. Gençler doluşurlar. Anlat Osman ağabey derler. O da anlatır ta baştan. İnönü'den Sakarya'ya, Sakarya'dan şimdiye olanları. Öbürleri de anlatırlar, öbürleri. Onlardan kimler sağ kaldıysa yakarlar sigaraları, kösememiş çayları getirir. Osman atının üstüne yığıldığında hayvan binicisini bir süre şaşkın şaşkın dolaştırdı. Sonra onu yumuşak bir döşeye yatırır gibi yere bıraktı. Başında dikildi. Öylece eğik mahzun. Kara Osman derdik sana. Böyle mi buluşacaktık Osman? Bu halde mi? İlyas mı çağırdı seni? Ne oldu be Osman? Gitmeyeydiniz olmaz mıydı? İlyas çağırdı ha? Durmuş çekingen bir görünüşle yaklaştı. Onbaşım. Yusuf dalıp gitmişti. Onbaşım bunları ne zaman gömeceğiz? Durmuş'un bunlar dediği bir ağacın gölgesine çektikleri 10 şehit idi. Sıcaktan kokacaklar diye endişelendiği belliydi ama Yusuf bunlar denilmesine pek kızdı. Belki de Durmuş'u baştan beri böyle azarlamamıştı. Bu nasıl lakırdı bunlar mı? Şehit oğlu şehitlere böyle mi denir asersem? Üstelik de içlerinde bir mülazım var hem de benim has kardeşim yiğitlerin yiğidi bir Osman. Benim demem kes. Durmuş yüzü kıpkırmızı bir kenara gitti. Orada bir taşın üstüne çöküp Yusuf'tan alacağı emri bekledi. İşte böyle Osman. İnsanı bir çabuk gömmek isterler ama dinimiz de böyle ister. Sen de özlemişsindir kara toprağı, serin toprağı. Az mı yol teptiniz, az mı çile bu? Yoruldun, gayrı dinlenirsin orada ama keşke biraz daha yaşasaydın Osman, biraz daha. Düğününü görseydi Söğüt, çocuklarını. Çocuklarını anlatacak ne çok şeyin vardı kim bilir. Sonra baytar mektebine gidecektin sen, hayvanlara bakacaktın, bir çiftliğin olacaktı. Yusuf'un dudakları simsıkı kilitliydi, yüzü gergin. Cebinden gümüş tabakasını Murat Ağa'nın verdiği tabakaya çıkarttı. Durmuş öteden onu inceliyordu. Yakalım bir sigara şimdi. Evet, ölen ölür, kalanlara acısını küllendirmek düşer. Yara kabuk tutar yani, tutmalıdır da. Başka türlü yaşanmaz çünkü. Yaşayamayız Osman. O çavuş senin ahır dağlarını aşarken bir şenlikten, fener alayından bahsettiğini söyledi. Şenliğe gidiyoruz dermişsin. Şenlik buymuş meğer. Sana malum olmuş demek ki, öleceğini bilmişsin. Ama şehitlere ölü denmez, biliyorum. Ağabeyimi kaybettiğimde babam söylemişti. Birden düşüncelerinin arasına Recep'in gölgesi düştü. Onbaşım, kazmaları getirdik. Öteden Durmuş gürledi. Onbaşımı rahatsız etme. O şaşkın gölge çarçabuk çekilip gitti. Kır atın başında dikilirmiş. O çavuş söyledi. Şu batasıca kurşun yolunu şaşırabilirdi. Başına değil de omuzuna gelebilirdi. Felek şaşırmaz çünkü. İşte bu kadar. Şaşırmaz. Bak, kazmaları getirmişler. Her şeye alışılıyor, görüyorsun. Ama ben seni buraya değil, Söğüt'e gömmek isterdim Osman. Oraya yaraşırdın çünkü ve sen de böyle isterdin. Ama Söğüt bir sevda oldu bize. Varamıyoruz bir türlü. Gidemiyoruz. Ne iyi olurdu be Osman. At arabasında götürürdüm naaşını. Ve Söğüt'ün en güzel yerine gömerdik seni. Sigarasını toprakta ezdi, Durmuş'a bir göz attı. Durmuş dertop olmuş bir kirpi misali biraz ötesinde. Bağırdığı için bir pişmanlık duydu. Söğüt'ün en güzel yerine, mesela Ertuğrul Gazi Türbesi'nin yakınında bir yere, yahut Metris Tepe'ye. Böyle olmalıydı ama olmadı. Bedenini buraya gömsek de adını anacağız, sen merak etme. Söğüt'te Mülazım Osman'ı bilmeyen kalmayacak. Çocuklara da anlatacağız seni. Seni, İlyas'ı ve ötekileri. Bu isimleri unutmayın çocuklar diyeceğiz. Sakın unutmayın ha. Kavruk otların kokusunu taşıyan ılık rüzgar Osman'ın saçlarında gezindi. Esmer yüzü durgun, kıpırtısız. Sinekler o yüze konup konup kalkıyor. Yusuf onları eliyle kovalıyor. Bütün sineklere, toprak altında yaşayan böceklere, kurtlara, çıyanlara öfkeleniyor. Bu yüzü nasıl kemireceklerini düşünerek. Ama şehitler ölmez ki evladım. Babası böyle demişti. Belki de haşereler bu yüze ilişmekten çekineceklerdi. Kaçıp gideceklerdi kovuklarına, deliklerine. Gözleri Durmuş'a ilişti. Kollarını bedeninden çözmüş, endişeyle bakıyor. Onbaşım, biraz daha durursan aklını kaybedeceksin der gibi. Evet, kaybedebilir, her şey olabilir. Ama yine de ta Kutül Amere'den beri aklını kaybetmemesi şaşılacak bir şey. Durmuş, Durmuş fırladı. Şehitleri gömebiliriz. Baş üstüne onbaşım. Durmuş gelip Recep'in yere bıraktığı kazmalardan birini aldı. Onları bir an önce yerlerine yerleştirme telaşıyla toprağa kazmaya koyuldu. Recep'le Mehmet de geldiler. Onlarda da aynı istek. Bu görüntüye, kanlı manzaraya dayanamıyorlar besbelli. Hayata yeniden bağlanabilmeleri için şehitleri hemen gömmeliler. Bu kanlı çizgileri gözleri önünden silmeleri gerek, böyle düşündü Yusuf. Kavakları yaz sonu rüzgarlarının delilikleri sarmıştı. Yapraklar birbirleriyle söyleşip duruyorlardı. Gece oldu mu bir onların sesi, bir de Ağustos böceklerinin. O gün Efendi Hafız arkadaşlarını kavaklığa çağırdı. Yorgun ama yüzleri cephelere yardıma koşmanın aydınlığı içinde geldiler. Eski bir çul serip oturdular. Efendi Hafız, dinleyin dedi. Afyon kurtuldu. Ordularımız düşmanı Dumlupınar'a doğru kovalamaktaymış. Gayrı Yunan'ın sonu geldi. Fazıl enişte, susan sazımızı konuşturmanın zamanı geldi demek ki dedi. Çömlekçi, sen çalacaksın, ben de oynayacağım, merak etme dedi. Hele düşmanı sürelim de buralardan. Hamdi Efendi söze karıştı. Hafızım dedi, anlat, askerciklerimiz ne durumda? Ayakları çıplak mı yine? Hafız güldü. Bir yıl onları donatmak için seferber olundu. Merak etme, iyidir durumları. Gevve'de taarruz gecesinden önce Müftü Mustafa Efendi ile buluşmuştum. Beni askerciklerimizin yanına götürdü. Dağ taş bunların evleri olmuş. Gerçi havalar iyi gidiyor ama bunlar karda da yatarlar dedi Müftü. Sonra hafızım dedi, askerlere bir naat, bir kaside oku da yürekleri kavilesin iyice. Buna ne gerek var Müftü hocam dedim ben de. Onların yürekleri zaten kaviye olmalı, bize ne hacet. Ben böyle dedimse de o ısrar etti. Ben de bir naat okudum. Sabahtı, gün yeni aydınlanmıştı. Tepelere, çalılara çökmüşlerdi. Hepsinde tevekkül, Allah'a teslimiyet. Yüzlerinden bunu okudum. Tuhaftır ama ben Anadolu'yu, Rumeli'yi bunların yüzlerinde gördüm. Öylece dinlediler. Sonra türküler, marşlar söyledik. Müftü Efendi, bak hoca diyordu. Senin sesinde kendilerine geldiler. Canlanıp şevklendiler. Hadi şu gül ilahilerini de oku. Okuduk. İki gün Gevve'de durduk. Sonra yola düştük. Ortalık asker kaynıyor. Bizimkiler ha babam teperlermiş düşmanı. Anlat şunu Fazıl enişte. Fazıl enişte sakin duru sesiyle sözü aldı. İlkten bizimkiler Afyon'un garbından şimaline doğru harekete geçmişler. Birinci ordu bu. Maksat düşmanı yarıp çembere almak. İsmail Efendi, oralardan demir yolları geçer. Düşman bu yolu kullanmamış mı? Kullanmaz dedi Fazıl Efendi. Çünkü bizimkiler tahrip etmişler. Hamdi Efendi sabırsızca. Sonra dedi. Sonrası şu. Bizim toplar sabahın köründe başlamışlar gümbür demeye. Onlardan hiç ses çıkmıyor. Mübarekler Kanuni'nin Barbaros'un topları gibi. Ha babam gümlüyor. Piyadeler düşman mevzilerine doğru atılıyorlar. Önce Kalecik Sivrisi, Poyralı Kaya denen tepeleri alıyorlar. Lakin tepelerden birinde zorlanmış bizimkiler. Allah'ın verdiği gayretle onu da alıvermişler. Çömlekçi Musa dalıp gitmişti. Ha babam sigarasından derin nefesler çekiyordu. Efendi Hafız Selim'in düşündüğünü anlamıştı. Hadi hadi dedi. Selim de kelleyi kaptıracak göz var mı? Kalbini ferah tut hadi. Sen bakma böyle dalıp gittiğimi Efendi Hafız. Yüzünün akıyla gönderdim. Yüzünün akıyla döner inşallah. Ölürse de vatan için gitti deriz. Bize de böylesi yaraşır. Hamdi Efendi Fazıl eniştenin dizine vurarak. Afyon'a nasıl girilmiş anlat hele dedi. Bizimkiler düşmanı şimale doğru sürdükten sonra Afyon'a giriyorlar. Giriyorlar ama şehir alev alev yanıyor. Yunanlılar kaçarken şehri ateşe veriyorlar. Her yerde yaptıkları gibi. İsmail Efendi kavakların gölgesinde söze pek karışmadan öylece dalgın oturuyordu. Birden, şimdi biz düştük mü bunların peşine yoksa şehirlerde mi oyalanırız dedi. Düşülsün ki ben de bu taarruzdan bir şey anlayayım. Düşüldü düşüldü dedi Hafız. Trikopis hala direniyormuş ama epeyce askerini kaybetmiş. Bir kısmı da esir olmuş. Bizim paşalar da kılıçları takmışlar bellerine adım adım düşmanı takip ediyorlar. Hani neredeyse kılıçları çekip onlar da vuruşacaklar. Hamdi Efendi sakalının telleriyle oynayarak bu öyle bir rüzgar ki önüne çalıyı dikeni katmış sürüyor dedi. Dua edelim de rüzgar hep aynı yönden essin. Yönünü şaşırıp da dikeni çalıyı tozu toprağa üzerimize atmasın. Aralarına bir sessizlik girdi. Neden sonra Efendi Hafız muharebeyi mi kastettin Hamdi Efendi diye sordu. Muharebeyi ve sonrasını hafızım sonrasını. Efendi Hafız'ın yüz çizgileri derinleşti. Sonrası da iyi olur inşallah dedi. Devletimiz çok rüzgarlar, çok fırtınalar görmüştür. Temeli sağlam oldukça batmaz Hamdi Efendi, batmamıştır da. Bak şu işe ki bir sürü devlet bir araya gelmiş de batıramamışlar bizi. Dayanıyoruz hala, üstelik geldikleri gibi geri gönderiyoruz. Yokluğun içinde böyleysek varlıklı olduğumuzda daha da güçlü oluruz elbet. Fazıl enişte sözünü kesti. Sözünün ortasında dur Hafız. Neden? Neden durayım? Fazıl enişte gülümseyip onu yumuşatmaya çalıştı. Şundan hafızım, şundan. Varlıklı olunca güçlü oluruz dedin ya ondan. Biz yoklukta daha iyi düşünür, daha iyi savaşırız. Daha kavi olur imanımız, daha cesur, daha gözü pek oluruz. Bize varlık iyi gelmez pek. Çömlekçi Musa, niye iyi gelmesin efendi? Para olmadan ne ilim olur ne de medeniyet. Hani yanlış anlamayın, maddeye daha fazla kıymet verdiğimden değil. Lakin parayı, zenginliği iyi yola kullandık mı sırtımız yere gelmez diye düşünürüm. İyi düşünürsün de biz ölçüsünü kaçırırız her şeyin. Çünkü bizim tabiatımız Avrupalıya uymaz. Terbiyemiz de öyle. Şaşırırız yolumuzu. Ne oldum delisi oluruz. Sen de bize hepten şaşkın bellemişsin dedi Hafız. O kadar da değil. Sazın teli mi bu ki istediğin nameyi alasın? Sorarım Fazıl enişte. Çömlek çamuru mu ki bu istediğin şekli veresin? Bunu da sana sorarım. Benim sözümü aldınız. Nereden nereye getirdiniz? Yani hep yokluk içinde mi kalalım dersin işte. Yok onu demem de. Bu milletin zaten nicedir iki yakası bir araya gelmedi. Bundan sonra yüzü gülsün biraz. Elbette, elbette. Araya Hamdi Efendi girdi. Şimdi sözü varlık yokluk meselesine getirdiniz. Sorduğum o değildi. Ecnebilerin kurnazlığı bizde yoktur. Biz de zafer kazansak bunu mağlubiyete çevirmeleri pek zor olmaz. Benim endişem bu noktadadır. Efendi Hafız, yerden göğe kadar hakkım var Hamdi Efendi dedi. İleriyi görürsek ne âlâ. İleriyi görmeden hareket edersek kârımız zarara döner. Goncamız güle dönmeden kurur gider. Ağacımız kavruk kalır. Eh büyüklerimiz bizden daha bilgilidir, daha iyi görürler inşallah. İsmail Efendi gölgelerden sıyrılıp büyüklerimiz bilgilidir ama milletin de irfanı vardır dedi. İnşallah o irfana da başvurulur. Başvurulacaktır İsmail Efendi, sen merak etme dedi Hafız. Zaten o büyükler de milletin içinden çıkmadı mı? Selçuk beyleri ve onlardan öncekiler bu milletin insanları değiller miydi? Ya Süleyman Bey, Ertuğrul Gazi ve Osman Bey beydiler ama milletin beyiydiler. Şimdi bu askerler, bu kumandanlar da öyle, onlar da milletin çocukları. Rüzgar azalmıştı. Kavak yaprakları zaman zaman parlıyor sonra sessizliğe gömülüyordu. Nikolidis şaşkındı, öfkeliydi. Ne yana gidecekleri belli değildi. Kuzeyi deniyorlar ama yolları kesiliveriyordu. Ne güneye inebilirlerdi ne doğuya çekilebilirlerdi. Batı yolu ise şimdilik kapalıydı. Şimdi dere içlerini taşlı dikenli yamaçlara mahkum olmuşlardı. Çizmeleri üstüne ağır gelen üniforması sıkan daraltan boğan kayışı ile bir taşın üstüne çökmüş gidebileceği bir yer arıyordu. Halbuki düne kadar Türklerin taarruzunu geri püskürteceklerinden emindi ve Dumlupınar'da Türk ordusunu çevirebileceklerine inanıyordu. Ama sadece şu yamaçlara ulaşabilmişlerdi. Kör düğüm olmak gibi bir şey. Avucunda kahve kupası çoktan soğumuştu. Yüzünü buruşturarak birkaç yudum daha içti, yanına bir gölge düştü. Bu Kleridis'ti. Artık mağlubuz. Kolidis yüzünü kaldırmadan o gölgeyle konuştu. Hala bir şeyler yapabiliriz. Bu iş bitti albay, şu askerlerimize bak. Bu işin bittiğini onların hali anlatmıyor mu? Nikolidis kupayı avucunda sıktı. Kupa neredeyse bükülecek, şekilsizleşecekti. Askerler kalan son güçleriyle topları cephaneye atları çekmeye çalışıyorlar. Erimekte olan bir mumun son pırıltısı. Sahi öyle mi? Kleridis bir taşın üzerine çöktü, bütün soluğunu boşalttı. En büyük hatamız birbirimizle irtibatımızı geç kurmamız oldu. Topundan makinalisine, battaniyesinden konservesine kadar her şeyimiz vardı. Tayyareler, kamyonlar ve çok sayıda asker. Üstelik yerli Rumlardan da destek gördük. Onlardan da bir kısmı yanımızda çarpıştılar. Buna rağmen çekirge sürüsü gibi oraya buraya dağıldık. Nikolidis kupada son kalan acı kahveyi dudaklarına götürüp yüzünü buruşturarak içti. Sonra kupayı öfkeyle fırlattı bir tarafa. Yunanistan'a yenik bir yüzle dönmek istemiyorum dedi. Belki de dönemeyeceğiz, belki öleceğiz burada veya esir olacağız. Senin gibi kötümser askerlerle savaşı baştan kaybettik biz. Ama çoğunun da ayakları yere basmıyordu. Hep zafer şarkıları söylüyorlardı. Hacı Anesti, Trikopis bir yalanın peşinden koşuyorlardı. Bak şu toprağa. Toprağı çakılıyla taşıyla avuçladı ve parmaklarının arasından boşalttı. Bu toprağın Türkler için değerini hiç ölçmemiştik, hiç düşünmemiştik. Hesap baştan yanlıştı. Galibiyetlerinin sırrı burada yatıyor kumandan. Bu toprağı imanla savunmalarında. İşte bu kadar basit, basit fakat anlamı büyük. Nikolidis ayağa kalktı. Herkes için bu böyledir. Bizim de ille bir idealimiz vardı. Claridis de kalkmıştı. Birkaç adım yürüyüp demin Nikolidis'in fırlattığı kupaya bir tekme savurdu. O ideal işte bunun gibi bir şeydi. Neredeyse orduyu da hafife alacaksın Claridis. Neyse ki çalışkanlığın, disiplin kurmadaki başarıların sabit. Değerli bir subaysın. Kütahya ve Eskişehir muharebelerinde üstün başarılar elde ettin. Takdirler kazandın. Hatta Prens Andra seni alnından öptü. Bütün bunları bilmesem senin bir hain olduğunu ilan ederdim. Evet yapardım bunu. Claridis bütün bunları dinlememiş gibiydi. Gözlerini askerlerin o perişan çizgileri üstünde dolaştırdı. İdeal dedi. Albaya döndü. Girdiğimiz köyleri, şehirleri yakmak, taş üstünde taş bırakmamak. Bu mu ideal aziz dostum? Kimimiz azap duydu bunlardan, utandı. Ama sustu, sustular çünkü ideal. Hayır, biz buraya savaşmaya gelmemişiz. Savaşmayı bilemedik kumandan. Böyle savaşılmazdı çünkü. Yaktığımız ateşler Nero'nun ateşi yanında belki de hiç kaldı. Nikolidis sıtması tutuyormuş gibi ürperdi. Sırtı buzlaştı. Ellerine engel olamadığı bir titreme sardı. Çok iyi hazırlanmıştık, çok iyi. Otelleri aşamazlardı. İmkansızdı bu. Ama aştılar, aştılar albay. Claridis yaklaştı, cebinden tabakasını çıkarttı. Biz daha bu gerçeği bile yeni yeni kabul ediyoruz. Telleri aştılar albayım. Sigara? Şimdi dağ yollarından batıya doğru yürüyorlardı. Nikolidis bütün gece atının üstünde, hala öteki Yunan birlikleriyle birleşebilme ümidini taşıyarak yol aldı. Claridis ise bu dağlarda kaybolmanın, bu girift dağ kümelerinden çıkamamanın korkularını yaşadı. Ah ne olurdu şu yorgun at biraz daha dayansa, onu kıyılara kadar götürebilseydi. Herhangi bir köylü gibi bir mavnaya, bir sandala atlayıp yurduna gidebilseydi. Üzüm bağlarına, kızıl sardunyalı bahçelerine kavuşuverseydi. Ama bu dağların karanlığı bitmeyecekti. İşte bu dağlarında uçsuz bucaksız çöllerden farkı yoktu. Burada da kaybolabilirdi insan, burada da tükenebilirdi, hem de koca bir ordu. Yine de güneş doğdu, doğacaktı elbet. Yüzünü bir sisin ardından gösterdi. Şimdi Kızıltaş Vadisi'ne doğru yol alıyorlardı. Uykusuz bitkin bir insan seli bir göç kafilesini andırarak sisin nefti yamaçlarının içinde eriyip kayboluyorlardı. Zamanı ve mekanı unutmuş gibiydiler ve bu yürüyüşten çok bir sürüklenişe benziyordu. Derken sabah sisi açıldı. Burada bir vadide kalıp öteki birlikleri bekleyeceklerdi. Ama dağların kuru dikenleri, çalılar, taşlar ona ıssızlığın ortasında olduklarını anlatıyordu. Burada dikenlerin fısıltısından sersem sersem yürüyüp giden, hatta onların ayak sesinden ürkerek kaçmakta olan bir kaplumbağanın zavallı gürültüsünden başka sesi yoktu. Halbuki şu dağın veya bu dağın ardında mutlaka bir Yunan kuvveti olmalıydı. Neredeydi bunlar? Yoksa kaçıp gitmişler miydi? Yoksa kanlı bir meydan muharebesinde mi yok olmuşlardı? Belki de köyleri, şehirleri yakmaya dalmışlardı. Yahut içip içip bir yerde sirtaki oynuyorlardı. Yoksa İzmir'e mi vardılar? Evet, koca Yunan ordusundan bir onlar kaldılar öyleyse. Bir onlar. Kıyılara varmışlardır, denize ulaşmışlardır. Mavi duru sulara.